Ayrım 10.
Mihri Belli yanıtlıyor. Niğde cezaevinde yaptığım bu röportaj Cumhuriyet gazetesinde yayınlanınca çeşitli çevrelerden tepkiler geldi. 12 Mart öncesi ve sonrası eylemlerde sık sık adlarını duyuran ve bu dönemlere kendi kişiliklerinin damgasını vuran gençler, ideolojik yapılarının oluşumunda yatsımaz payı bulunan Mihri Belli'yi ağır dille suçluyorlardı. Mihri Belli, kendisi hakkındaki suçlamaları gönderdiği mektupla yanıtlıyordu. Mektubu aynen aktarıyorum. 28.1978. Sayın Uğur Mumcu, bir dönemin eylemcileri tartışıyor başlıklı röportajı izliyorum. Güdülen amaç belli. Hem siyasal inançlarından ötürü yıllar boyu zindanlarda kalan bu insanların unutulmamasını sağlamak, hem bireysel terör eğilimi gösteren bugünün bazı gençlik çevrelerini, bir zamanlar aynı cinsten eylemde bulunmuş olan ağabeylerinin ağzıyla uyarmak, bu çevreleri doğru çizgiye çağırmak. Niyetinin bu olduğu açık. Ancak röportajda düşülen bir yanılgıya işaret etmek gerekiyor. Bence muhataplarından bazıları doğru seçilmemiştir. Bir kıyaslama yapalım. Bilindiği gibi Nazilerin işi olan ünlü Reichstag yangını provokasyonunu izleyen Leipzig davasında Dimitrov'dan başka iki Bulgar, Popov ve Tanev ile Alman Meclisi Komünist Grubu Başkanı Trogler de tutuklandılar. Sanık olarak mahkeme önüne çıkarıldılar. Dimitrov dışında bu sanıklardan hiçbiri Nazi mahkemesi karşısında gereken davranışı gösteremedi. Bunlar yılgınlığa uğradı. Dimitrov'un duruşmalarındaki örnek davranışını yersiz ataklık saydılar ve ona karşı bir tutum benimsediler. Öyle ki duruşmalar boyunca Dimitrov yalnız Nazilerle değil bu sanıklarla da uğraşmak zorunda kaldı. Besbelli ki Leipzig davası ile ilgili bilgi toplayan ve konuyu devrimci açıdan sunmak amacında olan bir yazar, Borgler'in, Popov ve Tanevler'in söyleyeceklerine itibar etmez. Dimitrov'un değerlendirmelerine dayanır. Oysa senin bir röportajında sıkı yönetim mahkemesi önünde devrimci onurunu yüksek tutma çabasında olanla duruşmalarda Abdülhamitleri, Demirelleri överek yargıçlara yaranma gayretinde olan sanki aynı kefeye konuyor. Her terör dalgasından sonra hareket fire verir. Bu olağandır. Eskiden mücadele yalnızca illegal yöntemlerle sürdürüldüğü dönemlerde fireler köşelerine çekilir ve susarlardı. Hatta bunlar Atatürk zamanında devlet görevlerine atanır ve kurulu düzenle bütünleştirilirdi. Bugünün değişik koşullarında fireler bazı duraksamalardan sonra gene sureti haktan geçinme yolunu buluyorlar. Şu ya da bu şabloncu çizgiyi benimsiyorlar ve bu kisveyle proleter devrimci harekete karşı çıkıyorlar. Şu iyice bilinmelidir ki bugün bireysel terör eğilimi gibi yanlış bir tutum içinde olan hiç kimse 12 Mart döneminde faşist mahkeme önünde günah çıkartan birinin öğüdüyle bu eğiliminden vazgeçmez. Ve böyle kaynaklardan gelme akıl hocalıkları tam ters etki yapar. Nasıl ki bu gibilerin milli demokratik devrim hedefine yönelttikleri eleştiriler de kimseyi etkilemezse. Bunlar milli demokratik devrim çizgisini küçük burjuva radikalizminin kuyrukçuluğu ve cuntacılık olarak nitelendiriliyorlar. Tarihsel gerçekler bu yakıştırmayı yalanlıyor. Radikallerin başlıca uğraşının tabanımızı bizden koparmak olduğu artık bilinmektedir. Bize karşıydılar. Çünkü bağımsız politikamızı ve proleter devrimci stratejimizi nasıl bağnazlıkla savunduğumuzu iyi biliyorlardı. Elbette ki anti-emperyalist ve antifaşist güçler cephesinde küçük burjuva radikalizminin de yeri vardır. Devrimci stratejimiz böyle bir güç birliğini emreder. Ama devrimde hegemonya konusunda işçi sınıfının önderliği kesinlikle savunulmuştur. Milli demokratik devrim, sosyalizme varacak olan devrimci süreç içinde ilk ileri adımdır. Feodal ilişkileri hala önemli ölçüde barındıran bağımlı kapitalizm koşullarında ülkenin ulusal bağımsızlığını sağlamadan ve feodal ilişkilerin tasfiyesi anlamında demokrasiyi gerçekleştirmeden, yani işbirlikçi sermayenin egemenliğine, ağa ve tefeci bezirgan sömürü ve tahakkümüne son vermeden toplumun sosyalist kuruluş aşamasına geçemeyeceği gerçeğine dayanır. Bu, bilimsel sosyalizmin aşamalı devrim kavramının Türkiye koşullarına uygulanmasından başka bir şey değildir. Böyle bir devrim ancak toplumda en tutarlı devrimci sınıf olan işçi sınıfının önderliğinde tüm ulusal ve demokratik güçlerin katılmasıyla gerçekleştirilebilir. Devrimde hegemonyanın işçi sınıfının sağındaki radikal güçlere geçmesi, devrimci sürecin kesintiye uğraması ve geriye dönüşün kaçınılmaz hale gelmesi sonucunu verir. Biz bunu daha başından beri en ufak bir yanlış anlamaya yer bırakmayacak biçimde söyledik. 12 Mart arifesinde devrimci gençlik çevrelerinin tarafımızdan bireysel terör yöntemlerine itildiği yolundaki iddiaya gelince, olan şudur. Biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra egemen güçlerin Türkiye'ye dayattığı çok partili düzenin gerçek burjuva demokrasisi olmadığını ilk günden gördük ve proleter devrimci hareketin kaderini düzeni demokrasi saymak gibi gerçekçi olmayan bir varsayıma bağlamama yolunda çaba gösterdik. Tip parlamenterizmine karşı çıkışımızın arkasında bu yatar. Ne denli sınırlı olursa olsun, bu siyasi düzenin sağladığı olanaklardan yararlanmak başka şeydir. Parlamenterizm başka şey. Ve biz bu sınırlı olanaklardan yararlanarak Filipin demokrasiciliği denen statikocu partilerin kapalı av alanının sınırlarını göğüsleye göğüsleye genişlettik. Bir an geldi, gerici güçler baskı yöntemlerini eskisi gibi rahatça uygulayamaz oldular. Bu, hareketimizin emekçi yığınlar içinde kök salarak gittikçe güçlenmesine paralel düşen bir gelişmeydi. Devrimci bilinç öğrenci kesimini aşıyor, işçiye ve köylüye ulaşıyordu. ABD emperyalistleri ve işbirlikçileri gidişin kendileri için kötüye gidiş olduğunu görmekte gecikmediler. Kendi yasalarını çiğnemekte sakınca görmediler ve illegal faşist teröre başvurdular. Genç devrimciler bir bir ardından öldürüldü. Bize yeni bir mücadele biçimi dayatılıyordu. Ya bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine son verecektik, ya demokratik haklarımıza sahip çıkacak ve baskı kuvvetlerinin desteğindeki illegal faşist teröre karşı meşru demokratik savunmaya geçecektik. İkilem buydu. Bize sosyalist olacaksan nasyonel sosyalist ol ya da öl deniyordu. Sözü doğrudur. Burada söz konusu olan demokratik savunmadır. Bu siyasal iktidarın ele geçirilmesine yönelik bir mücadele değildi. Onun için bu mücadele ile Çin devrimi ya da Küba devrimi arasında paralellikler kurmaya çalışan görüşlere biz başından karşı çıktık. Ama demokratik direnişi de her zaman savunduk. Kimseyi pasifliğe itmedik. Kimseye faşizme teslim ol demedik. Bu dönemde devrimci hareket, ABD emperyalizminin ve işbirlikçilerin dayattığı yöntemlerle gene onların uygun gördüğü zaman ve alanda savaşı kabul etmek zorunda bırakılmıştır. Yani başlangıçta inisiyatif bizdeyken 1970'lerin başında elden kaçırılmıştır. Bunun böyle olmasında elbette ki bizim de hatalarımız var. Ancak yenilgiyle sonuçlandı diye tüm mücadeleyi mahkum etmek gibi bir tutumla karşı karşıyayız. Bu devrimci bir tutum değildir. Savaşta yengi de olur, yenilgi de. Hatalar işlenmeseydi de güçler dengesi emperyalizmin lehineydi. 1960'larda işçi sınıfın çoğunluğunun henüz kendisi için sınıf niteliğine erişmediğini ve AP'ye oy verdiğini hatırdan çıkarmayalım. Evet, güçler dengesi onların lehineydi. Ve ne yaparsak yapalım, kısa vadede sonuç uzun boylu değişmeyecekti. Postu daha pahalıya satacaktık, o kadar. Ancak işbirlikçi güçlerin üstünlüğünün çok iğreti olduğu da bir gerçektir. 3 yıl süren açık faşist teröre karşın, 2,5 yıllık MC'nin halk düşmanı iktidarına karşın ve bugünün sürdürülen açık faşizmi hatırlatmaya yönelik terör dalgasına karşın, Türkiye'de devrimci potansiyel 1960'larla kıyaslanamayacak ölçüde güçlüdür. Son sözü devrimciler söyleyecektir. Başarı dileğiyle. Mihri belli.